Ayrım 9.
İliç, açıkça görebiliyorum ki yönetimci yani ağır basan küresel ekoloji mantıksal olarak Brundtland'ın temeli olan faydacı etik yoluna yönelecek. Başlangıçta faydacılık en çok sayıda insana en iyi koşulları getirmek olarak düşünülmüş bir girişimdi. Daha sonra 1970'li yıllar içinde en çok sayıda insana en az acı anlamına gelmeye başladı. Bu tıbbi teşbih Brundtland'dan sonraki ilk adımın ne olacağına da ışık tutuyor. İnsan cinsi için en çok iyilik değil, en az acı da değil ama en çok acı yönetimi. MPQ, yani aslında dünyayı bir soluma cihazına bağlayıp ilaç vermek. İliç, tam öyle. Brundtland sonrasına ben kültürel açıdan bağlı ve siyasal açıdan onaylanmış bir sınırlı büyümeyi değil, ortak varlıkların yok oluşunun yönetimini görüyorum. Bu ektopi, yani dışlanma içinde, insanın spermden kurda dönüşmesinin, buna doğurganlık oranları da dahil, teknoloji yardımıyla yönetilişini görüyorum. MPQ, o halde insanın dikkatini doğal dengeyi onarmaya yönelten yeni ve ekolojik bir dünya görüşünün ortaya çıkmasına sevinir misiniz? Böyle bir şey parçalanan bu gezegeni yeniden bir araya getirecek yeni evrensel etos olabilir mi? İliç, ekoloji kavramının hayat kavramıyla çok derinden ilgili olduğunu anlamanız gerek. Doğa ölümünü anlamadan hayatı anlamak mümkün değildir. Anaxagoras'tan M.Ö. 500-428 başlayıp 16. yüzyıla kadar gelen sürekli bir çizgide doğanın organik bir bütün olarak varlığı batıda esas tema halindeydi. Tanrı, kozmosu bağlantılandıran bir modeldi. Bilim devrimiyle düşüncelere mekanik bir model egemen olmaya başladı. Doğa insanın iradesinden ötürü ölü bir madde haline geldi. Bence doğanın bu ölümü insanın evren görüşündeki kökten değişikliğin en önemli nedeni oldu. Şimdi hayatın bu yapay karakteri ekolojik öğütlerde çok acı bir biçimde ortaya çıkıyor. Canlı hayat biçimlerini ve yaşadıkları habitatları birbirine bağlayan model, tanrı, sibernetik bir ekosistem kavramı içinde eriyor. Zeki insanlar girdilerin seçimlerini doğru olarak yaparsa, çeşitli geri besleme mekanizmalarıyla bilimsel olarak düzenleyebiliyor. Dengesizliği getirmiş olan insan doğayı yeniden dengeye kavuşturma görevini kendisi üstlenmeye kalkıyor. Ekolojik insan hayatı koruyor, kaynakların tükenmemesi için mücadele veriyor. Kendi kendini düzenleyen hayat sistemi bu durumda sınai yıkıma muhalefet etme modeli oluyor. Bu çok baştan çıkarıcı bir fikir ve her şeyi de çok basitleştiriyor. Nemesis'le mücadele etme çabası içinde olan insan, kendi kibirini daha arttırıp kozmosu yönetmeye kalkıyor. Doğa adına ekolojide Prometheus insanını ilahlaştırıyor. Soğuk Savaş sonrası çeşitlilik ve milliyetçilik. Soğuk Savaş nedeniyle ve akılcılığa olan çağdaş güven sayesinde donmuş olan etnisizm ve milliyetçiliğin tüm hışmıyla geri döndüğünü söylemek, bugünlerde bir kalıp haline gelse de bunların 21. yüzyılda da bizimle birlikte olacağı yine de inkar edilmez bir gerçek. Kültürel self-determinasyondan yani özgür irade, çoğulculuktan ve çeşitlilikten ne kadar nefret edersek edelim, aynı zamanda tarih boyunca insan toplumlarının kimliğini güçlendirmiş olan hoşgörüsüzlükten ve ayrımcılıktan da bir o kadar korkuyoruz. Oxford'un fikirler tarihçisi Isaiah Berlin bu bölümü açarken iyi ve kötü milliyetçiliği inceliyor, gelecekte bunun nelerin habercisi olduğunu araştırıyor. Kanada'nın ünlü başbakanı Pierre Trudeau, etnik temelli hakları insanlığın geriye gidişi olarak ısrarla reddediyor. Meksikalı romancı Carlos Fuentes federalizm fikrini savunuyor. İspanya başbakanı Felipe González self-determinasyon ilkesini kutsallaştırma konusunda uyarılarda bulunuyor. Her iki devlet adamı da iktidarları döneminde ülkelerinin parçalanmaması için büyük mücadeleler vermişlerdir. Hitler, Almanya'dan bir filmin üzerinde en çok tartışılan yönetmeni Hans-Jürgen Zayberberg tüm içtenliğiyle, eğer Almanya kendi kültürel kimliğini baskı altında tutmayı sürdürürse, geçmişin en kötü olaylarını yeniden davet edeceğini ileri sürüyor. Fransa'nın şimdi çok moda olan Nobel filozofu Bernard Henri Lévy, Batı'nın Bosna'yı savunmamakla kendi inançlarının gücünü kaybetmiş olduğunu söylüyor. Bu kaybedilen inançlar da çok kültürlülük ve insanın evrensel hakları oluyor. Nobel kazanmış Nijeryalı Wole Soyinka da Ruanda'daki Tutsi soykırım için benzer iddialar getiriyor. Yazar V.S. Naipaul, çağdaş hoşgörülü Hindistan'ın Hindularla Müslümanlar arasında yeniden dirilen nefreti aşabileceği konusundaki inancını ifade ederken, sömürge dönemi sonrası 3. Dünya tarihçisi Reinhard Kapuscinski de çok kültürlü süper güç Amerika'ya bakıyor. Oradan yeni bir küresel uygarlığın karakterini oluşturabilecek nispeten uyumlu kozmik kültürün ön haberlerini alıyor. Fütürist Alvin ve Heidi Toffler çifti ise Soğuk Savaş sonrası dünyayı bölmekte olan bir başka olguya, zenginlerin isyanına dikkat çekiyorlar. Volksgeist'in geri dönüşü, iyi ve kötü milliyetçilik. Isaiah Berlin. Batı'nın belki de en başta gelen siyasal düşünür olan Sir Isaiah Berlin, Oxford'un All Souls College'ında öğretim üyesidir. 1909 yılında Letonya'nın Riga bölgesinde doğmuş olan Berlin, Karl Marx aydınlanma çağını, özgürlük üzerine dört denemeyi ve Vico ile Herder'i yazmıştır. Sir Isaiah'ın denemelerinden seçmeler, Tarihin Eğri Omurgası, Düşünceler Tarihinden Bölümler adıyla 1991 yılında yayınlanmıştır. NPQ editörü Nathan Gardle, Sir Isaiah ile 1991 yaz sonunda İtalya'nın Portofino kentinde konuşmuştur. NPQ, kabilenin ilahlarının yazarı Harold Isaacs'e göre biz bugün milletlerin sarsıntılı iç mücadelelerine tanık oluyoruz. Bulunduğumuz yerin pek de uzağında olmayan Yugoslavya'da açık bir etnik savaş sürüyor. Sovyetler Birliği asi milliyetçi cumhuriyetlerin baskısı altında. Berlin duvarının enkazıyla kurulan yeni dünya düzeni daha şimdiden Babil Kulesi'nin akıbetine uğradı. Milliyetçilik nereden doğmuştur? Bu kabaran fırtına nereden esiyor? Berlin. Babil Kulesi karakteri itibariyle birleştirici olsun diye yapılmıştı. Bir tek büyük bina göklere yükselecek herkes için tek bir dil olacaktı. Tanrı bundan hoşlanmadı. Duyduğuma göre karşımıza canavar çıkınca söyleyeceğimiz mükemmel bir İbrani duası varmış. Çeşit çeşit canlar yaratan Tanrım, sen büyüksün. Sovyet Babil Kulesi'nin yıkılmasına getirdiği sonuçlardan bazıları çok tehlikeli olsa bile ancak sevinmemiz gerekir. Sonuçlar derken milliyetçiliklerin acı biçimde çatışmasından söz ediyorum. Ama ne yazık ki bu da yeni bir şey değil. Yaşadığımız modern çağda milliyetçilik dirilmiş değildir. Çünkü hiçbir zaman ölmemişti. Irkçılık da ölmemişti. Bugün dünyada en güçlü hareketler bunlardır ve pek çok sosyal sistemi sarsmaktadır. 19. yüzyılın büyük düşünürlerinden hiçbiri böyle bir şeyi öngörememişti. Saint-Simon, sanayicilerle bankacıların önemini önceden bildi. Fourier, kırılmaz cam icat edildiği gün camcılara iş kalmayacağını anladı, kapitalizmin çelişkilerini ortaya koydu. Karl Burchard, askeri sınai bileşimi önceden bildi. Marx'ın kehanetlerinin büyük çoğunluğu doğru çıkmadı. Bir tek teknolojinin kültürü değiştirdiği yolundaki önemli sezgisi onaylanabildi. Büyüyen şirketler ve sınıf çatışmaları da bunun sonuçları arasında. Bu kişilerin hepsi büyük devletlerin imparatorluk rejimlerini kendi yüzyıllarının ana sorunu olarak görüyorlardı. Bu zorbalık düzenleri, yani İngiltere İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, sömürgecilik düzeniyle birlikte çöktüğü anda bunların baskısı altındaki insanlar barış içinde bir arada yaşayacak, verimli ve yaratıcı adımlarla kendi kaderlerine doğru yürüyeceklerdi. Ama işte onlar da yanıldı. 19. yüzyıl liberal düşünürlerinin çoğu, emperyalizmin esmer kitleleri zalimce sömürmesine karşı çıkmış olmakla birlikte, siyahların Hindistan ya da Asya halklarının devletler kuracağını, parlamentolara, ordulara sahip olacağını hiçbir akıl etmemişti. Bu düşünürlerin hepsi tümüyle Avrupa merkezliydi. Bu durum sanıyorum 1904 tarihindeki Rus-Japon savaşıyla değişti. Asyalı bir milletin büyük bir Avrupalı gücü yenmesi herhalde pek çok Hintlinin, Afrikalının ve diğerlerinin kafasında bir elektrik şoku yaratmış, anti-emperyalist direniş ve ulusal egemenlik gibi fikirleri teşvik etmiştir. 20. yüzyılda da Asya ya da Afrika'da Çin, Hindi, Mısır, Cezayir, Suriye ya da Irak'ta sol hareketler eğer milliyetçi duygularla el ele gitmeseler belki de başarılı olamazlardı. Saldırgan olmayan milliyetçilik ise bambaşka bir hikayedir. Bu düşüncenin başlangıcını 18. yüzyılın çok etkili şair ve düşünürü Johann Gottfried Herder'e kadar izleyebiliyorum. Herder bir topluluğa ait olma fikrini hemen hemen icat eden kişidir. İnsanların yiyip içmeye, güvence bulmaya, hareket özgürlüğüne ihtiyacı olduğu kadar bir gruba ait olmaya da ihtiyaç duyduğunu söylemiştir. Bunu bulamazsa insanların kendilerini kopmuş, yapayalnız, küçülmüş ve mutsuz hissedeceklerini söylemiştir. Herder'e göre nostalji tüm acıların en soylusudur. İnsan olmak demek belli bir yerde kendi benzerleri arasında kendini evinde hissetmek, rahat hissetmek demektir. Herder'e göre her grubun kendi Volksgeist'ı yani halk ruhu ya da Nationalgeist'ı yani ulus ruhu vardı. Bunun anlamı bir dizi adet ve bir hayat biçimi demekti. Sırf kendilerine ait olduğu için değer kazanan bir algılayış ve davranış biçimi demekti. Tüm kültürel hayat içeriden kolektif tarihi tecrübelerin yalnızca grup üyeleri tarafından paylaşılmasından gelen belli bir gelenek ırmağının içinden doğarak biçimlenirdi. Böyle olunca insanın büyük İskandinav bilgelerini tümüyle anlaması ancak kendisinin İngiltere'ye giderken başına geldiği gibi Kuzey Denizi'nin büyük fırtınasını yaşamasıyla mümkün olabilirdi. Herder'in millet fikri saldırgan olmayan niteliklerle derinlemesine dopluydu. Onun tek istediği kültürel self-determinasyondu. Bir halkın diğerine üstünlük taslamasını reddederdi. Böyle bir şey iddia eden yanlış bir şey söylüyor demekti. Herder çeşitli milli kültürlere inanır, bunların tümünün barış içinde bir arada yaşayabileceğini savunurdu. Her kültür değeri açısından diğer kültürlere eşitti ve güneşin altında kendi yerine sahip olmaya hakkı vardı. Herder'e göre tarihin en kötü adamları Büyük İskender, Sezar ya da Şarlman gibi büyük fatihlerdi. Çünkü yerli kültürleri ezip yok etmişlerdi. Kendisi Napolyon zaferlerinin tüm etkilerini görecek kadar yaşamadı. Ama bu zaferler Kutsal Roma İmparatorluğu'nun etkinliğini sabote ettiği için belki de Napolyon'u bağışlayabilirdi. Ancak benzersiz olan şeyler gerçek bir değere sahipti. Herder'in Fransız evrensel aydınlanmacılarına karşı çıkması da bu yüzdendi. Ona göre ölmez gerçeklerin sayısı pek azdı. Her şeyin esası zaman, mekan ve sosyal hayattı, yani sivil toplum adını almış olan şeydi. Ama yine de Herder'in Volksgeist'i 3. Reich'ı doğurdu. Bugün de Sırp Volksgeist'i Hırvat Volksgeist'iyle ve Bosna Müslümanların hayat biçimiyle savaştadır. Ermenilerle Azeriler çoktan beri aynı durumdadır. Gürcülerle Ruslar da öyledir. Hatta Ukraynalılarla Ruslar arasında bile aynı şey görülebilmektedir. İhtiraslar kabarmış durumdadır. Kültürel self-determinasyon umutlarını milliyetçi saldırganlığa dönüştüren şey nedir? Berlin. Başka bir yerde yazdığım gibi yaralanan bir Volksgeist tıpkı bükülmüş bir dal gibidir. Öyle bir baskıyla bükülmektedir ki serbest bırakıldığı anda büyük bir hışımla geri teper. Milliyetçilik en azından batıda stresin verdiği yaralardan doğmuştur. Doğu Avrupa'ya ve eski Sovyet İmparatorluğu'na gelince onlar bugün koskocaman açık bir yara gibi gözükmektedirler. Yıllar süren baskılar ve küçük düşmeler sonunda şiddet dolu bir karşı eylemin, ulusal gururun bir patlamasının, özgür kalmış milletler ve onların liderleri tarafından saldırgan bir kendini kabul ettirme girişimi biçiminde ortaya çıkması beklenebilir. Alman tarihçilerine bunu söylememe izin verilmez ama bence Alman milliyetçiliğinin 17. yüzyılda başlamasından 14. Louis sorumludur. Avrupa'nın geri kalanı, yani İtalya, İngiltere, İspanya ve Hollanda, özellikle de Fransa sanatta ve düşüncede çok görkemli bir Rönesans yaşarken Almanya Dürer'in, Grünwald'ın, Röhle'nin döneminden sonra mimari hariç geride kalmıştır. Almanlara tepeden bakılmıştır. Fransız taşralıları gibi basit, biraz komik, bira için sersemler gibi muamele görmüşlerdir. Okuma yazma bilen ama yetenekleri olmayan insanlar. Başlangıçta doğal olarak Fransızları taklit edenler çok olmuş ama daha sonra her zaman olduğu gibi bir tepki doğmuştur. Papazlar bazı sorular sormaya başlamışlar. Neden kendimiz olmayalım? Neden yabancıları taklit edelim? Bırakın Fransızların kraliyet sarayları, salonları, dünyevi kiliseleri, askerleri, şairleri, ressamları, kof görkemleri olsun. Bunlar süs, püs. İnsanın kendi ruhuyla, tanrıyla, gerçek değerlerle ilişkisinden başka hiçbir şeyin önemi yoktur. O değerler manevidir, insanın iç hayatıdır, Hristiyanlığın gerçeğidir. 1670'li yıllara varıldığında dinci bir ulusal karşı hareket çoktan başlamıştır. Kant, Herder, Hamann, Doğu Prusya bilgileri hep bu manevi hareketin içinde yetişmişlerdir. Papazların tutumu bellidir. Paris'in vereceklerine ihtiyacımız yok. Onlar değersiz. Tek önemli olan iç özgürlüktür, ruhun temizliğidir. Bu da gücenmişliğin en belirgin biçimde sergilenişidir. İşte kendini kabul ettirme milliyetçiliği o zaman başlar. 1720'de Thomasius adlı ikinci sınıf bir Alman düşünürü, üniversitedeki derslerini Latince yerine Almanca vermeye cesaret eder. Bu büyük bir başlangıç olur. Almanların daha derinde yatan küçük düşme duygularının, örneğin Napolyon savaşlarından ve Versay anlaşmasından kaynaklanan bu tür duyguların sonuçları zaten apaçık ortadadır. Bugün Gürcüler, Ermeniler ve diğerleri de kendi batık geçmişlerini diriltmeye uğraşmakta, dev Rus emperyal gücünü geri plana itme çabaları göstermektedirler. Ermeni ve Gürcü edebiyatı Stalin'in baskılarına rağmen sağ kalabilmiştir. İsakyan ve Yaşvili çok yetenekli şairlerdir. Pasternak'ın Vaz Pşavela ve Tabitze'den çevirileri harikuladedir. Ama 1939 yılında Ribbentrop Stalin'i görmeye gittiğinde Stalin ona Rustaveli'nin 12. yüzyıl Gürcü destanı Kaplan Postu gibi şövalyenin Almanca çevirisini hediye etmiştir. Batı'da kimsenin daha sonraki Gürcü başyapıtlarından haberi yoktu. Tepki er ya da geç büyük bir güçle gelir. İnsanlar üstlerine tükürülmesinden, üstün bir milletin, üstün bir sınıfın ya da üstün herhangi birilerinin kendilerine emirler vermesinden usanır. Er geç milliyetçi soruları sormaya başlarlar. Neden onların sözünü dinleyelim? Onların ne hakkı var? Ya biz ne olacağız? Neden biz de kendimiz? MPQ. Baskı altında tutulmuş bütün bu dallar sonunda belki de ideolojik dünya düzenini tepetaklak etmiş olabilir. Sovyet sistemindeki patlama belki aydınlanmanın birlik, evrensellik ve mantık ideallerinin son çöküşüdür. Bunların hepsi bitti artık. Berlin. Bence bu doğru ve Rusya'da aydınlanmacıların yanılgılarını aydınlatmak için uygun bir yer. 18. yüzyılda Fransız düşünürlerine hayran olup onları izleyen batılılaşma yanlısı Rusların çoğu, bu düşünürlere kiliseye karşı geldikleri için, gericilik eğilimlerine meydan okudukları için, kadere baş kaldırdıkları için hayranlık duymuşlardır. Voltaire'le Rousseau'nun kahraman oluşu gericiliğe karşı aklı ve özgürlük hakkını savundukları içindir. Ama benim kahramanım olan radikal yazar Alexander Herzen bile Condorcet'in bilinebilen ebedi gerçekler fikrini hiçbir zaman kabul etmemiştir. sürekli ilerleme fikrini bir hayal saymış, yeni ilahlaştırmalara karşı çıkmıştır. Bunlar arasında insan kurban etmenin yerine ikame edilenler, canlıların yeni sunaklara feda edilmesi, soyutlaştırmalar, örneğin evrensel sınıf, hep haklı olan parti ya da tarihin akışı gibi şeyler, belki bir tür uyumlu çözüm getirebilecek olan ama önceden bilinemeyen bir gelecek uğruna bugünün kurban edilmesi gibi şeyler sayılabilir. Her sen soyut birliğe ve evrenselliğe inananlara büyük bir kuşkuyla bakardı. Ona göre İngiltere, İngiltere'ydi, Fransa, Fransa, Rusya da Rusya'ydı. Aradaki farklar ortadan kaldırılamayacağı gibi kaldırılmasına da çalışılmamalıydı. Hayatın amacı, hayatın kendisiydi. Herzen'e göre, tıpkı Herder'e göre ve 18. yüzyıl İtalyan düşünürü Gian Battista Vico'ya göre olduğu gibi kültürler birbirine uymazdı. Bu düşünürler açıkça söylemeseler bile, bu düşüncelerden salt uyumun ya da mükemmel devletin bir hayal olduğu, bazen de tehlikeli bir yanılgı olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Elbette ki evrenselliğe Marksistlerden yani Lenin'den Troçki'den ve kendilerini aydınlanmacı düşünürlerin öğrencisi olarak ama Marx tarafından düzeltilip çağdaşlaştırılmış olarak gören diğerlerinden daha çok inanan yoktur. Eğer içlerinden biri çıkıp da komünizmin genel sicilini savunacak olsa, ki böyle bir şey yapmayı siz de ben de istemeyiz, savunmayı dayandıracağı temel şöyle olmalıydı. Belki Stalin 40 milyon insanı öldürmüş olabilir ama en azından milliyetçiliği kontrol altında tuttu. Etnik Babil'in kendi istediklerini anarşi yoluyla kabul ettirmeye kalkmasını engelledi. Aslında Stalin elbette onu da her şeyi de kontrol altına tuttu ama öldürmedi ki. Mezarın üstündeki taş yuvarlandığında bunların hepsi yeniden büyük bir hışımla ayağa kalkıverdiler. NPQ. Herder Fransız aydınlanmacılarının yatay muhalifiydi çünkü tüm kültürlerin tek ve benzersiz olduğuna inanıyordu. Gian Battista Vico ise aydınlanmacıların evrensellik fikrine dikey ya da tarihsel bir bakış açısından karşı çıkıyordu. Sizin de yazılarınızda işaret ettiğiniz gibi birbirini izleyen her kültürün diğer kültürlerden ayrı ve onlarla uyuşmaz olduğuna inanıyordu. Berlin. İnsan değerlerinin her ülkede ve her zaman aynı olduğu yolundaki aydınlanmacı fikirleri her ikisi de reddettiler. Benim gibi onlar da kültürlerin çoğulluğunun mutlak bir evrenselliğe indirgenemeyeceğine inanıyorlardı. NPQ. Evrensellik idealinin bir ürünü olan komünist totaliterliğinin çöküşü, son modern yüzyılın son yıllarını yaşamakta olduğumuzu mu gösteriyor? Berlin. Bunu hemen hemen kabul ediyorum. Evrensellik ideali son derece çarpıtılmış olarak 18. yüzyılda bu ideali savunmuş olan düşünürleri çileden çıkaracak bir halde, Avrupa etkisinin ulaşamadığı bazı sapa yerlerde besbelli hala yaşamaktadır. Örneğin Çin, Kuzey Kore, Küba gibi. NPQ. Fransız düşünürlerinin Hegel'in ve Marx'ın yerine Vico ile Herder'in sözü geçseydi, 20. yüzyılın ne kadar farklı olabileceğini ancak hayalimizde canlandırabiliriz. Yani yerel ruh dünya ruhunun altında ezilmeseydi, o zaman totaliterlik yüzyılı yerine kültürel çoğulculuk yüzyılı yaşayabilirdik. Berlin, o nasıl olabilirdi ki? 18. yüzyılda evrensellik en güçlü ulusun Fransa'nın doktriniydi. Herkes de onların parlak kültürünü taklit etmeye çalıştı. Belki de asıl neden doğa bilimlerinin yükselişiydi. Onların vurgusu evrensel yasalar üzerinedir. Doğa bir organizma ya da makine gibidir. Diğer alanlardaki bilimsel metotlar taklit edilir. Tüm düşünceye bu yaklaşım egemen olmuştur. Bu fikirlerle beslenen 19. yüzyıl teknoloji patlaması ve ekonomik gelişme, aydınları niceliğe değil niteliğe öncelik veren Vico ve Herder gibi düşünürlerin alanından uzaklaştırmıştır. Dönemin nabzı Jakob Talmon'un kitaplarından birinde yansıtılmıştır. Talmon kitabında iki Çek öğretmenin 1800 başlarında karşılıklı konuşmalarını vermektedir. Biri diğerine biz herhalde dünyada Çekçe konuşan son insanlarız der. Dilimiz yolun sonuna vardı. Orta Avrupa'da ve belki Balkanlar'da bundan böyle herkes Almanca konuşacağı benziyor. Yerli kültürümüzün son insanları bizleriz. Oysa bu tür son insanlar bugün pek çok ülkede bulunmaktadır. NPQ. Bu yeni kültürel kendi kaderini tayin çağında kültürel sert determinasyon özgürlüğü koruyacak, kan dökmeyi biraz olsun azaltacak hangi siyasal yapı var? Berlin. Bugün asıl konu siyasal bir iskeleti olmayan kültürel sert determinasyondur ve bu yalnız Doğu için söz konusu değil. İspanya'nın baskıları, Katalanları var. İngiltere'nin Kuzey İrlanda'sı var, Kanada'nın Kübeklileri var. Belçika'nın Flamanları var, İsrail'in Arapları var ve bu böyle gidiyor. Eskiden bir Broton milliyetçiliğinin ya da İskoç Ulusal Partisi'nin var olabileceği kimin aklına gelirdi? Herder gibi idealistler besbelli bu sorunu düşünmemişler. Herder'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan nefret etmesi birbiriyle uyuşmaz unsurları siyasal olarak kaynaştırmaya çalıştığı içindir. Doğu Avrupa'da insanlar birbirlerinden gerçekten nefret ediyor gibi görünüyor. Romenler Macarlardan nefret ederken Macarlar da Çeklerden yıllardır tiksiniyor. Britonlar bile Fransızlardan bu kadar nefret ediyormuş gibi görünmüyorlar. Bu olgu farklı bir olgu. Batı'da buna benzeyen bir tek İrlandalılar var. değişik etnik grupların kendi kültürlerini sürdürmesine ve hiç kimsenin bunda bir sakınca görmemesine ancak Amerika'da rastlanıyor. İtalyanlar, Polonyalılar, Yahudiler, Koreliler kendi gazetelerine, kitaplarına sahipler. Duyduğuma göre TV programları da varmış.